Süreyya Aydemir, tek adam Mustafa Kemal, 5. band. Okuyan Muharrem Uysal.
Mustafa Kemal'in bu sözleri konuştuğu dostu ile son karşılaşması biraz kırıcı olmuştur. O vaktin, o dünyayı hayrette bırakmak peşinde koşan birinci sınıf politikacılarının polikatacılık lügatinde ve Mustafa Kemal'in tabiriyle atlatmak bir marifettir. Nitekim bunların en büyüğü bir gün Mustafa Kemal'i atlatmıştır. Talat Paşa'nın sadrazam olduğu günlerden birinde sadaret makamında kendisine bazı hayati meselelerden bahsetmiştim. Verdiği cevaplarla beni güzelce atlattığına kendi kendisini inandırmıştı. Hatta bu başarısını bir saat sonra konuştuğu yakın bir arkadaşına da hikaye etmiş. Fakat iki gün sonra kendisini telaşa düşüren bir durum meydana gelince beni gece yarısı evine çağırarak çare ve tedbir sormak lüzumunu duydu. Sadrazamın meclisinde aynı arkadaşım da hazırdı. Şu sözleri söylemekle kendimi teselli ettim. Benden fikir soruyorsunuz. Söylemekte mazurum. Çünkü ben size daha 3 gün önce çok hayati bir mesele hakkında fikir ve mütalalarımı söylemiştim. Siz de ise beni atlattığınıza inanmış, hatta bunu ilan etmiştiniz. Asla. Söylediğiniz zat yanınızda oturuyor.
Evet. Hesaplaşma gerçeği ağır olmuştur. Ama ne var ki o muazzam başarıları elde edecek ve hem memleketi hem dünyayı hayretlere boğacak olan büyük adamların en büyüklerinden biri basit bir atlatıcıdan başka bir şey değildir. Atlatmak ise hem kendini hem karşısındakini aldatmaktan başka nedir ki? Mustafa Kemal, Sofya'da artık kor diplomatik içinde rahat bir salon hayatı geçirecek adam değildir. Derhal İstanbul'a başkumandanlık vekaletine müracaat eder. Şöyle anlatır. Ordu içinde rütbemle mütenasip herhangi bir vazifenin bana verilmesini rica ettim. Başkumandan vekili tarafından bana çok nazik bir cevap verildi. Size orduda daima bir vazife mevcuttur. Fakat Sofya ateşi militerliğinde kalmanız daha mühim, telakki edildiği içindir ki sizi orada bırakıyoruz. Fakat onun müracaatları kesilmez. Memleket harpte ve arkadaşları ateş altında iken kendisinin ateş militerlik yapamayacağını yazar. Hatta davasını kesin olarak ortaya koyar. Eğer birinci saf subayı olmak yetkiliğinden mahrum isem, kanaatiniz buysa lütfen açık söyleyin. Cevap çok gecikti. Kendi naklettiğine göre o günlerde çektiği ıstırabı anlatmak zordur. Gerekirse bir er gibi harp safhalarında çalışmaya kararlıdır. Eşyasını toplamış evini terk etmek üzeredir. Gerçi harbi istememiştir. Müttefikler harbinin sonunun iyi olacağına da inanmaz. Ama ne çare ki bir olup bitti vardır. Ve kendi kuşağının kendi görüşünde olanlar gibi ona düşen cephelerde harbi başarıya ulaştırmaya çalışmaktan ibarettir. İstanbul'dan cevabın geciktiği ve ıstırapların en yüksek harplere vardığı o günlerde hele geceleri burhanlar içindedir. Evini de terk etmiş, sefarethaneye taşınmıştır. Fakat muntazam yaşayışıyla bir insan olan Sefir Fethi Bey akşam yemeklerinden sonra fazla oyalanmaz. Erkenden dairesine çıkılır. Halbuki Mustafa Kemal'in konuşmaya, dertleşmeye, tartışmaya ihtiyacı vardır. İster ki bu konuşmalar, tartışmalar sabahlara kadar sürsün. Bütün düşüncelerini döksün. Bütün kaygılarını ortaya sersin. Yaşanılan günler için hele gelecek zamanlar için fikirlerini, mütalalarını anlatsın. Evet, hele gelecek zamanlar için. Ona göre İstanbul'dakiler daha şimdiden bitmiştir. Her attıkları adım hatırlatır atar. Ama madem ki harp açılmıştır, kendisi harpten kaçmayacaktır. Ordusunun rütbesinin kendine düşen vazifelerini yılmadan yapacaktır. Ateş hatlarında, cephe kumandanlıklarında hem de macera şeklinde olmadan hesaplı, kitaplı davranışlarıyla kahramanlıklar yaratacaktır. Ona inanmayanlara, onu içkiye düşkün, günlük yaşayışı karşıt diye hor görenlere askerlik sanatının, cesaretinin ve zaferin harikalarını gösterecektir. Halbuki işte hala yurt dışındadır. Bir sefarethane salonunda saatlerdir tek başınadır. Ona cevap bile verilmemiştir. Bu bomboş salonda bu gecelerin geç saatlerinde karşısında kendisini dinleyecek biri bile yoktur. Düşünceleri bunlara saplanınca bunadır. Garip kararlar verir. Eğer cevap gelmezse yapacağı şudur. Hiçbir emir beklemeden sefaretteki ateşe militerliğini bırakacak, eline küçük bir çanta alıp treni atlayacaktır. İstanbul'a varacak ve kendisine cevap veremeyenlerin karşısına dikilecektir. İşte ben geldim, ne yapacaksanız yapınız. İstanbul'dan gelen emir onu o günlerde ve bu bunalımlar içinde bulur. İstanbul'a çağrılmaktadır. 19. Tümen Kumandanlığı'na atanmıştır. Hemen hareket etmesi lazımdır. Arkadaşı Fethi Bey ona bu telgrafı tebrik ederken dalgındı. Kemal, istediğin oldu. Senin sana gösterilen işlerde başarılar kazanacağından eminim. Ama senin her zaman dediğin gibi unutma ki asıl yapılacak işler daha ileridedir. Mustafa Kemal Sofya'dan İstanbul'a adeta kuş gibi uçar. Fakat o günler Türkiye'nin harp tarihi için kara günlerdir. Enver Paşa Doğu cephesine gitmişti. Başlamış olan soğuklara bakmayarak hem vakitsiz hem lüzumsuz bir hareketle Sarıkamış taarruzuna girişmişti. ve birkaç gün içinde bir orduyu adeta son neferine denilecek kadar eritmiş bitirmişti. Sarıkamış dramı. Şimdi bir ilçe merkezimiz olan Sarıkamış, yüksek, ormanlık dağlarla çevrilmiş bir çukurda küçük bir kasabadır. Çar devrinde burası bazı kışlalar ve subay evleriyle bir askeri sınır garnizonuydu. Birkaç kışlanın yanında küçük bir köy de vardı. Bu çukur bölgenin bir askeri önemi yoktu. Etrafındaki dağlar sarp, kışın geçilmesi imkansız ormanlık arazi teşekkülleriydi. Kars yaralarından çıkan, yol üstünde bir geçit olmaktan başka Türkiye ile Rusya harbe girerken 3. Ordu merkezimiz Erzurum'da bulunuyordu. Harpte beraber sınır bölgelerinde ileri geri bazı askeri hareketler olmuştu. Fakat Ekim sonunda ve hele Kasım başında doğu kışı başlayınca hareket önemini kaybetmişti. O sırada bizim cephemiz sınır gerilerinde Köprüköy hattı üzerindeydi. İşte bu sırada Enver Paşa, yanında Kurmay Başkanı Bronzart von Schellenburg Paşa ve Genelkurmay 1. Şube Müdürü Yarbay von Feldman ve maiyetiyle Erzurum'a varır. 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa, Kurmay Başkanı Guzevey adına bir Alman subayıdır. Bu sonuncuların kararı kışın başlamasını hesaba katar. Erzurum önünde bir savunma muharebesi sürdürmektedir. Enver Paşa Köprüköy'de birlikleri teftiş eder ve derhal bir taarruz emreder. Bu taarruz fikri Yarbay Feldman'ındır ve Bronzar Paşa taarruzdan bahsederken etrafa çeviren tüm subaylarını büyük bir zaferle aramızda şu elimdeki kırbaç kadar mesafe var şeklinde konuşur. Zaten bütün davranışlarıyla ciddi tesir bırakmayan, teftiş esnasında bile altını idare edemeyen, çok çirkin bir vaziyette yere düşüp teftişin ciddiyetini bozan bir adamdır. Yarbay Feldman ise yalnız yüksek perdeden konuşur ve abartılı jestlerle Türk subaylarını sıkar. Fakat Enver Paşa'nın taarruz kararı kesindir. Bu karara sessiz bir adam olan ordu kumandanı ses çıkaramaz. Yalnız 11. Kolordu Komandanı Galip Paşa işin muhametine dikkati çeker. Galip Paşa Enver'i Rumeli'den, Makedonya'dan, Hürriyet Günlerinden ve Hareket Ordusu'ndan tanır. Kararını değiştirmeyeceğini de bilir. Nitekim Enver Paşa'nın cevabı derhal taarruza geçilmesi olur. Ve Enver Paşa Kurmay Okulu'ndan hocası da olan 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa'yı görevden alarak geriye göndermiş. 3. Ordu'nun kumandasını kendisi üzerine almıştır. Halbuki ordu hizmet ve stajlarında o güne kadar Trablus'taki gerillamsız savaşları saymazsak fiilen bir tavra bile kumanda etmiş değildir. Teşkilatçılık ve disiplin tesisi vasıfları yanında askeri kültür ve stajının bulunmadığı Hindenburg, Ludendorff gibi en yetkili asker şahsiyetleri tarafından da ifade edilmiştir. Bunlar dipnotlarda sık sık değindiğimiz Enver Paşa isimli eserimize de alınmıştır. Halbuki kış başlamıştır. 90 bin kişilik bir kuvvet olan 3. Ordu'nun daha birçok eksikleri vardır. Askerin çoğu yazlık elbisedir, ayakkabısızdır, İHŞ noksandır, yol yoktur, malzeme noksandır fakat karar kesindir. 11. Kolordu cepheden 9. ve 10. Kolordular batı kanatta Çıtak, Old üzerinden Sarıkamış üzerine harekete geçeceklerdir. Sarıkamış alınacak, sonra Kars yaylasına çıkacaktır. Kars kalesi elde edilecek, sonra bütün Güney Kafkas ve daha ileri zapt olunacaktır. Hareket 9 Aralık'ta başladı. 10. Kolordu ile sol kanattan açılır. Bir çevirme ile Sarıkamış'a girmek ister. Kendi başına hareketi yürütür. Enver Paşa 9. Kolordu ile beraberdir. 10-11 Aralık'ta harekat eski hudut hattısı üzerindedir. Fakat ondan sonra harp ormanlı dağlara vurulur. Birlikler birbirleriyle bağlantıyı kesip kaybederler. Eski sınırla Sarıkamış arası 40 kilometre kadardır. Enver Paşa yalnız ileri kumandası verir ve başka şey dinlemez. Birlikler dağlara, boğazlara saplanmışlardır. Soğuk sıfırın altında 30 dereceye kadar düşer. Kar tipi korkunçtur. Askerler açıkta geçerler. Açlık, yorgunluk ve her dakika biraz daha eriyen birliklerin çöküntüsüne rağmen hareket devam ettirilir. Enver Paşa bütün derdi Hafız Hakkı'dan önce kendisinin Sarıkamış'a girmesidir. Bunu açıkça tekrar eder. Nihayet Enver'in yürüttüğü 9. kolordu Sarıkamış önüne geldiği zaman bu kolordunun mevcudu ancak bir alay teşkil edecek kadardır. 15 Aralık'ta Hafız Hakkı da Sarıkamış önünde Enver Paşa'ya yaklaşır. Bir hafta kadar önce emrine verilen 40 bin mevcutlu 10. kolordudan elinde ancak 1800 kadar bitkin perişan asker kalmıştır. Fakat Enver Paşa'nın emri geniştir. Derhal taarruza geçiniz. Taarruza geçilirdi. Birbiriyle irtibatları kalmayan son kalıntılar gerçi hareket halindedir. Ama bu kalıntı artık bir ordu değildir. Ortada ne bir kumanda birliği ne bir plan vardır. Yalnız Enver Paşa'nın hiç durmayan ve bazen kurşuna dizmelerle yürütülen sürükleyişi altında Sarıkamış çukuru önünde bocalama devam eder. Bu sefer Rusların çevirmesi başlamıştır. Enver'le maiyeti zorlukla çemberden kurtulurlar. 10. kolordunun mevcudu 20 binden 1000 kişi yemiştir. 19 Aralık'ta ve bir hafta önce elinde 40 bin asker olan Hafız Hakkı Paşa etrafında ancak 80 kişi kaldığını görünce karla tipler altında bir ağacın dibine çöker ve hıçkır hıçkır ağlar. Yanındaki kurmaya sözleri şundan ibarettir: her şey bitti. Fakat disiplin son nefese kadar işler ve görülür ki eğer bu ordu macera duygularıyla değil de askerlik sanatının emirlerine uyarak vaktinde ve lüzumunda kullanabilseydi onun başaramayacağı şey yoktu. 19 Aralık'ta 9. Kolordu Kumandanı İhsan Paşa son raporunu hazırlar. 20, 21, 22 Aralık günleri ise söz düşmanıdır. Son kalıntıları da esir eder. 10 gün önceki 20 bin mevcutlu 9. Kolordu'dan düşman eline geçen kalıntı şudur: 106 zabit, 80 er, 8 at, 1 kırık top kundağı. 1. Dünya Harbi'ni nasıl idare ettik isimli eserden aldığım bu son rakamlar tam hakikate uymayabilir. Fakat daha sonra aynı kolordunun yeniden teşkil edilen kadrosuna ve cephede savaştığım ve hatta 2. Sarıkamış Harbi'ne de katıldığım yıllarda dinlediğim ve Sarıkamış günlerinden arta kalan tek tük asker ve subaydan anlattıkları da kitaplarda okuduklarımı doğrulayan sözü şeylerdir. Bu harekata ordumuzun bazı yetkili mensupları arasında ve bazı askeri edebiyatta bugün de Sarıkamış çevirme harekatı diyenler vardır. Ama hangi çevirme harekatı? 2500-3000 metre yüksekliğe varan, araları yarlar, boğazlarla yarılmış ve doğu kısmı zaten Ruslara açık bırakılan bu Sarıkamış çukuru etrafında, bu ormanlarla kaplı, engebeli sahada hangi çevirme harekatı? Bu savaş alanı bir ova değildi ki. Burada değil kolordular, tümenler, hatta küçük birlikler bile birbirleriyle bağlantı kuramıyorlardı. Süvari daha ilk adımda savaş dışı kalmış, toplar ise bu bir adım düzlüğü olmadığı oyan, bir karış yolu bulunmayan ormanlık dağlarda zaten terk edilmişti. Kısacası iş süngüye kalıyordu ama Mehmetçik ve subaylar düşmanın karşı saldırıları ve ateşi karşısında yahut da soğuktan donarak süngüsünden daha önce karlara gömülüyordu. Sarıkamış bozgununu tamamlayıp İstanbul'a dönen Enver Paşa'nın Sarıkamış harekatı hakkında İstanbul'a açıkladığı tek cümle şudur: düşmana ağır bir darbe indirdik. Bunun dışındaki neşriyat önlenmiştir. Kaldı ki bu bozgunun yurtta ve ordularda uyandırabileceği tepkileri de düşünerek daha Sivas postanesinden bütün ordulara ancak kendisinin vereceği emirlere tabi olarak yalnız kendi emirlerinin yapılması tebliğini yaymıştır. Enver Paşa'nın fiili diktatörlüğü asıl bu bozgundan sonra başlar. Ama ne var ki Sarıkamış'tan sonra Enver Paşa artık Hürriyet Kahramanı Enver Bey değildir. Şair ve yazar Süleyman Nazif'in dediği gibi Enver Paşa Enver Bey'i öldürmüştü. Sözünde gerçeğin büyük bir payı vardı. Kaldı ki Sarp Dağlar arasındaki Sarıkamış geçidinde Sarıkamış garnizonunda binaların bulunduğu bu köy alınsaydı ne olacaktı? Mevsim Doğu Anadolu'nun kara kışıydı. Dağlar geçitler yol vermezdi. Eldeki ordu erimişti. Halbuki daha ileride Kars yaylasına varılacaktı. Bu yayla büyük süvari kuvvetlerinin hareketini gerektirecekti. Bizim süvarimiz ise erimişti. Rusların büyük süvari kuvvetlerine gelince onlar Sarıkamış muharebesine hemen hemen katılmamış olarak elde bulunuyordu. Daha ileride de müstahkem Kars kalesi vardı. Bu kale büyük piyade süvari kuvvetlerinden başka asıl ağır topçu kuvvetleriyle düşünülebilirdi. Bizde ise top kalmamıştı. Hayvan ve mermi de yoktu. O halde bu yüksek ve müstahkem kale nasıl anlanabilecekti? Rusların o cephede ve harbin başında 145 bin kişilik bir kuvveti bulunduğu yazılır. Hulasa neresinden bakılsa Sarıkamış seferine ümit bağlamanın doğru olmadığı ve bu cephede stratejik önemde bir zafer beklemenin yerinde olmadığı açık olarak görülür. Biz daha önce de ve tekrarlayarak kaydettiğimiz gibi Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli cilt eserimizde bu konu üzerinde daha etraflı durmuş olduğumuz için burada ve bu harekat hakkında fazla tahsilata girişmeyeceğiz.
Hayal içinde hayal. 34 yaşındaki başkumandan vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın beklediği elbette ki bu değildi. Hatta onun kafasında Oğu Anadolu sınırlarında kış başlamışken ve vakitsiz de olsa bir taarruza geçerek Alman dostlarının Doğu Avrupa cephesinde yüklerini hafifletmek yahut Kafkas istikametinde Kars Kalesi'ni kurtarmak gibi hedefler de yanında ikinci planda kalıyordu. Enver'in kafasında hayal içinde hayaller yaşıyordu. Bunu bize nakleden Enver Paşa'nın yakın müşaviri yani Enver Paşa karargahında Alman ıslahat heyeti reisi sonra ordu ordular grup kumandanı olan Mareşal Liman von Sanderes'tir. Mareşal Enver Paşa'nın girişeceğini daha önce haber aldığı bu hareketin müşküllerini, imkansızlıklarını hatıratında naklettikten sonra şöyle yazar: vazifem icabı olarak bu mühim mahsurlara Enver'in dikkatini çektim. Lakin bunların hepsinin düşünüldüğünü ve bütün yolların keşfedildiğini veya edileceğini iddia etti. Konuşmalarımızın sonunda tamamıyla hayali fakat şayanı dikkat mütalalar beyan etti. İleride Afganistan üzerinden Hindistan'a yürümek emelinde olduğunu bana söyledi ve veda edip çıktı. Liman von Sanderes bunları yazdıktan sonra sözlerini şöyle tamamlar: bu hareket kumandası bizzat Enver tarafından üzerine alınan 3. Ordu'nun mahvı ile bitmiştir.
Ordunun bütün kuvvetini teşkil eden 90 bin neferden ancak ve yaklaşık olarak 12 bin kişi döndü. Adet edenler ise vücutça çok düşkün olduklarından, bunlar arasında pek çok telafatı mucip olan lekeli humma hastalığı çıktı. Ömer Paşa bu faciadan sonra karargahı ile ve bu sefer karayolundan derhal İstanbul'a hareket eder. İran, Turan, Afganistan, Afganistan üstünden Hindistan. İnsan bunları hayal içinde hayali Enver Paşa'nın karargahında çalışan ciddi bir Alman maşarından dinlemesi bir masal işittiğine inanır. Fakat Enver Paşa ve onun mizaç ve davranışları düşünülünce bu acı gerçekle karşılaşır. Çünkü Enver Paşa yalnız 1914 sonunda, yani harp daha yeni başlarken değil, Türk ordusu 9-10 cephede 4 uzun yıl harp içinde yıpranıp bütün hareket kabiliyetlerini ve en seçkin kadrosunu kaybettikten sonra da Enver Paşa, ordu kumandanı ve amca Salih Paşa'nın ağzından Tebriz'de Kazım Karabekir Paşa'ya reşit üzerinden Tahran'a yürüyüp almasını ve Hindistan istikametinde yürümesini emretmemiş miydi? Kaldı ki 13. Kolordu'nun uzaktan İran için hareketleri de bunun içindi. Alman işbirliğinin ve Enver Paşa'nın başkumandan vekilliğinin Türk milletine ilk hediyesi bu oldu. Bu eritilen ordu Doğu cephesinde harbin sonuna kadar bir daha ve aynı güçle yaratılamadı. Fakat Mustafa Kemal İstanbul'da bir sürpriz bekliyordu. İstanbul'da gelip de Genelkurmay'a tümenini teslim emrini almak için müracaat ettiği zaman orada hiç kimse böyle bir tümenin varlığından haberli değildir. Fakat işi kendisinden nakletmek daha doğru olur. Mustafa Kemal İstanbul'da karşılaştığı durumu şöyle anlatır. Sofya'dan İstanbul'a geldiğim zaman Enver Paşa'da sarı karmış harekatından İstanbul'a dönmüş bulunuyordu. Önce kendisini ziyaret etmek için makamına gittim. Haber gönderdim. Gelecek cevabı kapıda bekliyordum. Biraz sonra Enver Paşa ile karşı karşıya bulunuyorduk. Enver biraz zayıf düşmüş, rengi solmuş bir haldeydi. Söze ben başladım. Biraz yoruldunuz. Yok, o kadar değil. Ne oldu? Çarpıştık, o kadar. Şimdiki vaziyet nedir? Çok iyidir. Enver'i daha fazla üzmek istemedim. Kendi işime sözleri getirdim. Teşekkür ederim. Numarası 19 olan bir tümene beni kumandan tayin buyurmuşsunuz. Bu tümen deme, nerededir? Hangi kolordu ve ordunun emrinde bulunuyor? Ha, bunun için belki genelkurmayla görüşürseniz daha kesin malumat alabilirsiniz. Peki, o halde sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Genelkurmayla görüşürüm. Mustafa Kemal'in Enver Paşa ile konuşması bundan ibarettir. O belki biraz daha yakınlı, uzunca bir hasbihal, hatta belki bir dertleşme ümit ediyordu. Yahut hiç değilse onun Balkanlar, Sofya veya Fethi Bey hakkında bir şeyler sormasını bekliyordu. Fakat Enver aynı Enver'di, kapalı ve soğuk. Enver Paşa'nın yanından çıkan Mustafa Kemal doğru Genelkurmay Dairesi'ne başvurur ve kendisini takdim eder. 19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal. Fakat kendisini tanıttığı herkes şaşkınlıkla onun yüzüne bakar. Nihayet anlaşılır ki Başkumandanlık Genelkurmay'ında böyle bir tümenin varlığını bilen yoktur. Mustafa Kemal bu hatırasını anlatırken düşündünüz, adeta sahtekar vaziyetindeydim diye nakleder. Hulasa bir takım garip durumlardan sonra biri ona Liman Bonsan Ders Paşa'nın dairesine başvurmasını söyler. Onu da yapar. Fakat onların da dislokasyonunda böyle bir tümen yoktur. Ama paşanın kurmayı ona bir takım çıkmaz tavsiyelerden sonra nihayet paşa ile konuşmasını söyler. Liman Van Sanders, Mustafa Kemal'i nezaketle kabul eder. Karşısına oturtur. Lakin anlaşılan şudur ki Liman Paşa'nın da 19. tümenden haberi yoktur. Fakat ona başka şeyler sorar. Hala Bulgarlar harbe girmeyecekler mi? Mustafa Kemal'in cevabı müsbet değildir. Paşa hiddetlenir. Bulgarlar hala Alman ordusunun muvaffakiyetini emniyet etmiyorlar mı? Hayır, ekselans. Niçin? Bulgarların görüşlerinde haklı görüyorum. Bu cevap üzerine Liman Von Sanders derhal ayağa kalkar. Bu hareket Mustafa Kemal'e artık çıkabileceğini hatırlatmaktadır. Fakat kısa bir süre sonra Mustafa Kemal, Çanakkale'de çok önemli olaylar içinde ve daha eşit şartlar altında karşılaşacaktır. Oradan ayrılan Mustafa Kemal nihayet bir takım zorluklardan sonra Tekirdağ'ında kuruluş halinde olan bir 19. tümen olur. Fırkasının kuruluşunu tamamlar ve tümen karargahını Gelibolu Yarımadası'na Maydos'a nakleder. Orada emrine verilen daha bazı kuvvetlerle beraber onu Arıburnu, Anafartalar Ece Limanı'nı da içine alan bölgenin kumandanlığına tayin ederler. Karargahıyla Gelibolu'nun Bigali köyünde yerleşir. İşte Mustafa Kemal hayat yolunda çok önemli, çok çetin ve kanlı bir merhale olan ilk büyük harp sahnesinde bu şartlar içinde bu yarımadada ve bu bölgede çıkacaktır. Kanaldaki macera. Fakat biz o günlerin havasını vermek ve bu hava içinde bir tümen kumandanından atılan Mustafa Kemal'in hikayesine geçebilmek için Enver Paşa ve teşebbüsleri üzerinde biraz daha durmalıyız. Çünkü Enver Paşa'nın hayal içinde hayali yalnız Afganistan, Hindistan istikametlerinde kalmıyordu.
Bu hayal alemi içinde Mısırlar, Ehramlar, Kuzey Afrika ve belki daha ilerileri de vardı. Nitekim Sarıkamış faciasının yürüdüğü 1914 Kasım ayı içinde Suriye'de 56. ordunun teşkiline karar verildi. Ordunun başına Bahriye Nazırı Cemal Paşa getirildi. Cemal Paşa Enver'in mektepten, Makedonya'dan ve gizli itilal komitesinden beri arkadaşıydı. Kabineye hem iki yıldız, hem iki dost, hem iki rakip gibi girmişlerdi. Maceracı bir ihtiras içinde olmasa Cemal Paşa, belki dirayetli bir kumandan yahut eserler bırakacak bir vali, hatta belki de icraatçı bir devlet adamı olabilirdi. Ama ortada bir Enver vardı. Enver'in ihtirasları ve hayalleri vardı. Onun karşısında Cemal Paşa ondan geri kalamazdı. Böylece de Enver doğuda karlı buzlu dağlarda talihini denerken, o da güneyde kum ve ateş çöllerinde aynı cinsten bir maceraya girecek, Mısır'ı fethedecekti. Fazla olarak kafasında mutlaka kurtaracağına inandığı Mısır'a kral olmak da vardı. İstanbul'da Alman Mareşali Liman von Sanders, Kanal Harekatı'nın daha baştan başarısızlığa mahkum olduğu kanaatini hatırlarında belirtir. Ama Kanal seferinde Cemal Paşa'nın baş tarihçisi gene bir Alman, yani orada paşa rütbesi alacak olan Albay Baron Kress von Krensenstein dedi. Karargahında diğer Almanlar da vardı. Cemal Paşa İstanbul'dan ayrılmadan önce Çamlıca sırtlarında topladığı subaylar grubuna geleceğin muazzam zaferlerinden bahsetti. Ehramlara kadar varmış olan Napolyon etrafındakilere karşı belki bu kadar mağrur konuşmamıştı. Sonra Haydarpaşa istasyonundan ayrılırken kendisini uğurlayanlara daha dokunaklı sözler söyledi. Kendisi Mısır'ı fethetmek üzere Süveyş kanalını aşarken eğer şehit olursa diğerlerinin onun kanal sularında gömülen cesedine basarak o mukaddes topraklara yürüyeceğini ilan etti. Hulasa sahneye konuş tamam ve dramatikti. Ama bu dramatik tablonun fonunda ona gölgeleyen kara bir gerçek, yani şartların elverişsizliğiyle yokluklar, imkansızlıklar dile geliyordu. Neyse, kafile trenle hareket etti. Ama daha demir yolunun sona erdiği Toros geçitlerinde kafile parçalandı. Ondan sonraki yolculuğun Cemal Paşa tarafından kendi hatıralarından nakledilen acıklı hal ve sahnelerine bu arada yer vermemek belki daha doğrudur. Çünkü bu hikaye ancak bu vasıfsızlığın ve sefaletin hikayesidir. Fethi için yola çıkan paşanın karargahı nihayet Şam'da toplanabildi. Haritalar açıldı, toplantılar yapıldı, emirler verildi ve nihayet kanal yoluna çıkıldı. Elde 16 bin asker toplanabilmişti. Von Sanders'in dediği gibi bununla Mısır zapt edilemezdi. Kanalda hesapsız vasıta ve yüksek ateş gücü ifade eden büyük bir İngiliz ordusu yatıyordu. Hülasa 3 Şubat gecesi öncüler kanal kıyılarına sokuldular. Fakat daha gözcü karakolların ilk ateşinde Türk ordusunun ön müfrezelerinde bulunan yerli Arap askerlerinde hemen panik başladı. Yarım saat kadar sonra ise İngiliz ordusu silah başlayarak kanalı tutmuştu. Kara kuvvetlerinden başka otomatik toplarla mücehhez zırhlı trenler Timsah Gölü ile Büyük Acı Göl'den 5 İngiliz zırhlısı ateşe başlamışlardır. Hülasa öyle olmuştu ki tam yarım saat sonra kanal artık geçilmez halini almıştı. Bu arada kanalın Mısır kıyısına ancak iki bölük sürülebilmiş ve bu iki bölük o anda ve tamamen imha edilmişlerdi. Ölenlerin arasında gerçi Cemal Paşa ve müşafirleri yoktu. Hatta bu başarısızlık üzerine gerilere çekilip orada toplanmaya çalışan Cemal Paşa ve karargahına 3 Şubat gecesi ricat için emir verilmesini ısrar eden bizzat General von Kress oldu. Kafkasya istikametindeki ordu erediği sıralarda Tih sırası ve kanalda Mısır'ın fethi hayali de böylece sona erdi. Ondan sonra Cemal Paşa bu gurur ve haysiyet yarasını bir türlü sağaltmayacak ve ileride kanala yeniden taarruz için planlar hazırlayacaktır. Fakat ikinci taarruzda da netice değişmeyecektir. 1917'de yapacağı bir iş kalmayan Cemal Paşa'nın Suriye ordusundan ayrılışı ve İstanbul'a dönüşü ise artık itibarı kalmayan çökmüş bir insanın aktif hayatının sonu gibiydi. Şimdi biz Yarbay Mustafa Kemal bahsine ve Çanakkale'nin hikayesine dönebiliriz. Çanakkale ateşler içinde. Mustafa Kemal'in doğum yeri Kemal yeridir. Sözü çok manalıdır. Kemal yeri onun Arıburnu cephesinde ilk savaşlarını yürüttüğü gözetleme mevkine verilen ismidir. Şimdi arada küçük bir mermer sütun yükselir. Mustafa Kemal'in çıkışı oradan ve Çanakkale muhabereleriyle başlar. Fakat bu olay yalnız onun tarihte eşi az görülen bir kan ve ateş imtihanından geçerek kahraman bir savaşçı, üstün bir kumandan olarak belirmesi hadisesi demek değildir. Bir de şu var. Her günü bir başka cehennem olan, havası o günlerde kan, barut dumanı ve çürümüş insan eti kokan bu topraklar üstünde beliren seciye ve karakter özellikleriyledir ki o geleceğin terazisine adını hesaplanması gereken bir ağırlık olarak koymuştur. Çünkü bu at artık tecrübe edilmiş bir kendine inanış, zaferler süslü bir şanın, kendisini arka planda bırakmak isteyenlerin bir elinin tersiyle kenara atıp kendi yolunu açmasına hak veren, hem de haklı bir ihtirasın kaidesi üzerinde parlamaktır. Artık yolunu ve yıldızını görmüştür. Bu yol nereye çıkacak? Bu yıldız hangi burçlarda parlayacak? Bunu tayin edemez ama sezer ki kendisinin artık bir misyonu vardır. Bir zafer ve şan hakkına dayanan bir misyonu. Çanakkale muharebeleri nedir? Hemen şunu belirtelim ki Çanakkale muharebeleri hem vakti hem de sonucu hesaplanmamış olan bir Sarıkamış hareketi değildir. Gerçi Sarıkamış'ta kan ölçüsü bakımından bir hafta 10 günde 90 bin kişilik bir ordunun erimesine mal olmuş maceradır. Ama bu maceranın ne Birinci Dünya Harbi'nin gelişmesi ve sonucu ne de harp sonrası devrinin kaderi üstünde bir etkisi olmamıştır. Halbuki Çanakkale muhabereleri hem Birinci Dünya Harbi'nin gelişmeleri ve sonucu hem de harp sonrası devrinin rengi ve gelişmeleri üstüne kader tayin edici damgasını vurmuştur. Hatta bu harplere çağımızın çığır çizen faktörlerinden biri de diyebiliriz. Çanakkale savaşlarını biz istemedik, biz açmadık. Türkler için bu savaşlar meşru bir savunma hareketidir. Karşı taraf için ise bu muharebeler bir çıkmaz idi. Çünkü Birinci Dünya Harbi'nde Almanya'nın iki cephede birden harp etmek talihsizliği gibi İngiltere, Fransa, Rusya blokunun da iki cephede bölünmesi şeklinde bir problemi vardı. Çünkü İtilaf Devletleri cephesinde İngiltere ve Fransa kanadının Rusya kanadı ile bir bağlantısı yoktu. Şimal Buz Denizi ve Baltık Alman denizaltılarının kontrolündeydi. Geniş bir cephe üstünde insan kaynakları itibariyle zengin fakat kocaman, hantal, ağır hareketli bir varlık olan Çarlık Rusyası bu büyük cephesi besleyecek harp endüstrisine yeteri kadar malik değildi. Rusya silah, mühimmat, uçaklar, ağır silah ve mermileri ve nihayet ilaç, yiyecek bakımından da Batı devletlerinin kaynaklarına bağlanmazsa erket çökebilirdi. Rusya'yı Batı silah endüstrisiyle Amerika ve Güney Amerika'nın gıda ve her türlü üretim kaynaklarına bağlamak lazımdı. Çünkü Rusya aç kalırsa orada yalnız açlık tahribatı olmazdı. Rusya aç kalırsa Rusya'da ihtilal olurdu ve Çarlık Rusyası'nda ihtilal en az yarım asırdan beri beklenmekteydi. Rusya'da ihtilalin kaçınılmazdı, yalnız ihtilalci sosyalizmin doktrin edebiyatına değil, sanat edebiyatının, günlük yayınların, resim heykel sanatlarının mütevazına, anekdotlara, atasözlerine, halkın günlük konuşmalarına kadar girmişti. Daha doğrusu Rusya'da ihtilal 19. yüzyılın başında ve 1. Alexander devrinden beri zaten Rusya'nın havasını esiyordu. Hem de bu ihtilal sadece bir açlar özlemi de değildi. 1825'teki Dekabristler teşebbüsü asılzade subayların, aydın kişilerin işiydi. Daha sonra Dostoyevski ve arkadaşları idama mahkum edildiler. Siyaset meydanına götürdüler. Bunların hepsi soy, aydın kişilerdi. Turgenev bir asildi ve malikine sahibiydi. Ama Çarlık'ın baskılarına uğradı. Çünkü eserlerinde herhangi bir akşam üzeri ve şatosunun bahçesinde çay içerken müşriklerin kendilerini ihtilalcilerin Moskova'dan gönderebilecekleri bir emirle pekala asabileceklerini yazıyordu. Plehanov daha 1889'da Avrupa'da ilk sosyalist ihtilalin Rusya'da olacağını haber vermişti. 1905'teki Rus-Japon Harbi'ndeki Rus yenilgisi ise fiilen ihtilaller doğurmuştu. Hulasa Rusya bir devri ki aç kalınca derhal delirebilir ve efendilerini yiyebilirdi. Hem bu sefer bir de harp içine girince onun damarlarını yalnız ekmekle değil, topla, silahla, cephaneyle de beslemek lazımdı. Çünkü Rus ordusu günde 45 bin top mermisi saf etmeye başlamıştı. Bu sarfiyat artacaktı da. Halbuki Rus harp sanayi ona bu mermileri yetiştirecek durumda değildi. İşte bu durum İngiliz grubu devletlerin en zayıf ve en hasta noktasıydı. Rusya'ya el atmak lazımdı. Yoksa Rusya erget çökerdi. Rusya çökünce de Almanya iki cephede savaşmak talihsizliğinden kurtulurdu. Fakat Rusya'ya el uzatabilse, mesela Alain Moreau'nun Gelibolu Gallipoli isimli eserinde yazdığı gibi, harp en az bir yıl daha önce biter ve İngilizler cephesi belki de Rusya ile beraber muzaffer olurdu. Evet, el uzatmak. Fakat nasıl? Bu sorunun cevabı meydandaydı, boğazlar yoluyla. Ama ne var ki boğazlar Türklerin elindeydi. Ve Türkler İngiliz, Fransız, Rus grubu gibi değil, Alman, Avusturya grubu safında harbe girmişlerdi. Churchill hatıralarında bu olaydan Ekim ayında bir politika hatası yüzünden Türkiye ile Almanya birleşmiş ve müttefiklerin karşısına bir kale gibi dikilmiştir şeklinde bahseder. İşte İngiltere, Fransa, sanayi ve açık deniz pazarları ile Rusya'yı birleştirecek tek yol bu kaleden, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçiyordu. Bu kapıların başlarında ise gözü pek bekçiler vardı.
Yarbay Mustafa Kemal işte bu bekçilerden biriydi. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'na karışması bu savaşların ilk günlerinden başlar. Hükümet Boğaz'a daha Türkiye harbe girmeden torpil döşemişti. 1 Ekim'de ise Boğaz resmen kapatıldı. 19 Şubat 1915'te düşmanın Çanakkale Boğazı'nın giriş yerlerini koruyan istikamlara karşı ilk taarruza başladı. Mustafa Kemal'in 19. Tümen Karargahı 24 Şubat'ta Maydos'a nakledildi. Maydos, Yarımada'nın Avrupa kıyısında ve bu giriş yerlerine yakın küçük bir köy kenarıdır. Şubat sonunda Mustafa Kemal birliklerini kıyılara yerleştirmiştir. 5 Mart'ta Tümen Karargahı'na gelen Boğaz Savunma Kumandanı Cevat Paşa'ya kendi tümeninin Settil Bahir sahile irtibatını gösterirken düşman gemilerinin ateşini de yerler. 7-8 Mart'ta Boğaz'ın ilk kısmında girip merkez kalelerine saldıran düşman filolarının harekatıyla 18 Mart'taki büyük saldırı ve düşman filolarının yarı yarıya erişi onun gözleri önünde cereyan etmiştir. 18 Mart'tan 25 Nisan'a kadarki zaman düşmanın keşif ve oyalama hareketleriyle geçer. Düşman Boğaz'ın geçilemeyeceğini anlayıp Yarımada'nın Avrupa kıyılarına asker çıkarma planlarını işte bu arada tamamlar. 25 Nisan'dayız ise önce Yarımada ile Trakya arasındaki Saros Körfezi'ne ve Boğaz ağzındaki Anadolu köşesine şaşırtma çıkartmaları yapılır. 26 Nisan'da Rumeli tarafındaki giriş noktasında çıkartma başlar. Bu çıkartma Ege Denizi'ne bakan Kabatepe ve Arıburnu kıyılarındaki çıkartmalarla hedefini belli eder. O günden itibaren de kara harpları başlamış demektir. Mustafa Kemal bu savaşların tam içinde Arıburnu cephesindedir. Bu arada Boğaz ağzının Anadolu köşesindeki şaşırtma çıkartmaları da kansız geçmez. Mesela 26 Nisan'da Kumkale'ye yapılan 3000 kişilik çıkartmalar Boğaz'ın Rumeli giriş köşesi olan Settül Bahir çıkıntısı ile Yarımada'nın Ege Denizi'ne bakan güney kıyılarında cereyan edecektir. Bu topraklardaki savaşlar bir meydan harbi değildir. Bir hareket harbi değildir. Bu savaşlar birer avuç denilebilecek dar topraklar üzerinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın kucak kucağa, boğaz boğaza boğuşması, gırtlaklaşmasıdır. Mesela Çanakkale cephesindeki İngiliz Kuvvetleri Kumandanı Hamilton bir raporunda 10 Ağustos 1915 günü cereyan eden Jonkbaya Savaşı için şunları yazar. Zamanımızın feminin hazırladığı bütün silahları ellerinden atarak hasımlarımızla boğaz boğaza dövüşen evlerimizin yanına general de katıldılar. General Carley, General Cooper, General Baldwin o gün hayatlarını kaybedenler arasındadırlar. Türkler birbirleri ardınca Allah Allah haykırışlarıyla hakikaten pek iyice saldırdılar, savaştılar. Bizim erlerimiz de ırkımıza has olan sebat ve metanetle dövüştüler ve oldukları yerde canlarını verdiler. Bu boğuşmayı yazıyla tasvir mümkün değildir. Aynı günün akşamı bir kutla o gün zayiatının 12 bin kişi olduğunu ve aralarında pek çok subay bulunduğunu bildiriyor. General Schoen o gün Suvla'ya çıkan ordusundan da 10.500 mevcudunun 6.000'i kaybedilmiştir. General Baldwin ve kurmay heyeti tamamen telef olmuşlardır. Anlatılanlar elbette ki hazindir ama gerçektir. Emperyalizm 1. Dünya Harbi'nde ilk yarayı Türkiye'de ve Çanakkale'de aldı. Churchill hatıralarında Çanakkale'de kendi kayıplarını 200 bin kişi olarak gösterir. Biz de 186.869 şehit, yaralı ve kayıp verdik. Genelkurmay Harp Encümenimizin bu muharebeleri inceleyen kaynaklarına göre ise zayiatımız ölü ve yaralı 200 bin kadar hesaplanmaktadır. Mustafa Kemal gözler önünde cereyan eden büyük deniz taarruzlarının düşman için yenilgiyle sonuçlanmasından sonra düşmanın kara harplerine girişeceğini anlamıştır. Bu görüşünü etrafına bildirir. O sırada tümeni 5. Ordu ihtiyatına alınmıştır. Bir Galip köyünde merkezleşir. Tümeni zayıftır. Durmadan ikmal ve talim terbiye ile uğraşır. Kemal yeri. Şimdi 25 Nisan 1915 sabahındayız. Yarımada'nın batı kıyısında Arıburnu istikametinden gelen top seslerinden orada bir şeylerin geçtiğini anlar. Hemen tertibatını alır. Süvari bölüğünü Yarımada'nın en yüksek tepesi olan Koca Çimen Tepesi'ne sevk ederken bağlı olduğu kumandanla da temaslarını tamamlar. Arıburnu sahasını korumaya memur birlik kumandanından gelen raporda düşmanın Arıburnu sırtlarına asker çıkardığı bildirilmekte, bir tabur askerin yardıma gönderilmesi istenilmektedir. Mustafa Kemal anlar ki kara muharebesi başlamıştır ve iş bir taburluk yardım meselesi değildir. Çanakkale kara harbi açılmaktadır. Gerçi çıkarma yapılan nokta kendi cephesi değildir ama işin önemini kavramıştır. Hemen karar vermek lazımdır. Kararını verir. Emrindeki 57. alayı derhal Koca Çimen Tepesi'ne sürer. Kendisi alayın başındadır. Osmanlı hükümetinin ve Genelkurmay'ın Gelibolu Yarımadası'na Ege Denizi yönünden gelecek bir saldırıyı vaktinde düşünmemiş ve ona göre hazırlanmamış olduğu bir gerçektir.
Bu yarımada Balkan Harbi'nde, Bolayır Berzahı'nda, geçitinde yapılan tahkimattan başka Ege Denizi'ne karşı ne müdafaa hatları ne de muharebe tertibatı ile korunmuş değildir. Bolayır Berzahı siperleri ise Trakya'dan gelen Bulgarlara karşı ve o sırada yapılmıştır. Onun içindir ki Geliboy kıyıları Ege Denizi'ne karşı tamamen açık bulunuyordu. Bunun nedenini bizzat edemeyiz. Fakat bu tertipsizliğin, yoksulluğun, muharebe şebekelerinden yoksun oluşu Çanakkale muharebelerinde Türk ordusuna pek pahalıya mal olduğu bir gerçektir. Yolsuz, fırnaklı, karışık arazi üzerinden Koca Çimen 57. alayı kendisi sevk ederek ulaştıran Mustafa Kemal ilk gördüğü manzara pek fikir verici değildir. Çünkü düşmanın çıkartma yeri olan Arıburnu ölü zaviyededir. Yani Koca Çimen'den görünmez. Bunun üzerine bin zorlukla Conk Bayırı'na geçer. Gördüğü manzara daha aşağıdaki 261 rakımlı tepedeki gözcelerlerin Conk Bayırı'na kaçtıklarıdır. Onların önüne geçer. Nereye gidiyorsunuz? Düşman geldi. Nerede? Elleriyle 261 rakımlı tepe yönünü gösterirler. Hakikaten düşman tepeye serbestçe yaklaşmaktadır. Mustafa Kemal'in ise elinde kuvvet yoktur. Düşman ona Koca Çimen'deki askerlerinden daha yakındır. Ama bu düşman önlenmez ve gelir onun kuvvetlerini de mahveder. Derhal kararını verir. Ve bu kararı Mustafa Kemal'in kendisi hatıratında bir mantık-ı muhakeme veya sevki tabi olarak adlandırır. Düşmandan kaçınmaz. Cephanemiz yok. Süngünüz var ya. Bu askerler kendi birliklerinden değildir. Ama o derhal kumandayı ele alır. Süngü taktırır. Etraftan da bazı yerler toplar. Hepsini yere yatırır. Bunların yere yattığını gören düşman da askerlerini yere yatırmış ve mevziyeye girmiştir. İşte Gelibolu topraklarının batı kıyısında ilk mevziyeler böyle teşekkül eder. Düşman duralamıştır. Mustafa Kemal o dakikaları hatıratında ancak birkaç söz fakat derin bir duygulukla belirtilir. Düşününüz, işte bu bir andı. İki tarafta kritik dakikalar geçirir. İngilizler belki yorgunluktan, belki de ayak bastıkları toprağı, bu toprağın sakladığı sırları bilmemekten yürüyüşlerine devam etmezler. Arkadan 57. alay yetişir. Karaya çıkan düşman 8 taburdan fazladır. Mustafa Kemal'in elinde bu kadar kuvvet yoktur. Fakat derhal süngü taktırır. Bir dakika sonra da taarruz emrini vermiş ve taarruz başlamıştır. Kendisi Conk Bayırı'ndan harekatı idare eder. Sağ sol birliklerle irtibat kurmaya çalışır. Taarruz ilerlemektedir. Bu harekatı anlatırken onun sözleri şunlardır. Herkes öldürmek ve ölmek için düşmana atılmıştır. Ya öldürmek ya ölmek. Zaten bu verilmiş bir emirdir. Yerine getirilen bir emirdir. Çünkü askerlerini bu taarruza kaldırırken etrafına topladığı alay subaylarına verdiği emirler şudur. Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetle ve başka kumandanlar alabilir. Evet, içinde bulundukları an kritik bir andı. Öldürmek ve ölmek lazımdı. Kumanda yerindeydi. Kumandan işte böyle bir anda bu emri verebilen insandır. Bu emri alanlar öldürmeyi ve ölmeyi bilen insanlardı. Netice şu oldu, düşmana saldırıldı, boğuşuldu, düşman dayanamadı, geri çekildi. Sahile kadar gerileyerek oralarda tutunabildi. Arıburnu cephesi işte böyle açıldı. Ya 57. alay? 57. alay bir başka türlü alaydı. 57. alaydan bu gök kubbede baki kalan bir hoş sadadır. Çünkü Çanakkale Harbi'nde 57. alay tamamen şehit oldu. O gece düşman Arıburnu'na 5 İngiliz tümeni daha çıkarttı. Bu bir küçük ordu demekti. Halbuki bizim kuvvetlerimiz yetersizdi. Erlerin çoğunun çarıklara dökülmüştür. Yiyecek kıttır. Yol yoktur. Muharebe şebekesi iyi kurulmamıştır. Ama o gece Mustafa Kemal'in emrine de bazı birlikler verilmiştir. Ertesi sabah için onun verdiği emir, elde ne varsa bütün kuvvetlerle gene bir taarruz emridir. Mustafa Kemal, bu taarruzun yapıldığı 26 Nisan gününün neticesini mağlup olmuyoruz şeklinde özetler. 27 Nisan'da onu iki yeni alayla takviye ederler. Verdiği emir aynıdır. O günkü harekatı yönetti tepeye, daha sonra Kemal Yeri adı verilmiştir. Kemal Yeri'ndeki Mustafa Kemal artık dünyanın en kudretli imparatorluğunun Türk topraklarına kustuğu sonu gelmez insan ve ateş kudretiyle boğuşmuş kendini denemiştir. Kendine güvenen, yenilmeyeceğine inanan bir genç ve güzel insandır. Kemal Yeri'nden sağ kanattaki bir tepede birçok düşman askerlerinin ellerini havaya kaldırarak beyaz mendiller sallayarak kendi ellerine teslim olduklarını da seyreder. 28 Nisan bir takım ileri geri hareketlerle geçer. Cephe şekilleşme ağırlar içindedir. Ama düşmanın karaya asker çıkartması durmaz. Devam eder. 29 Nisan'da gene çarpışmalar sürer. Herkes bulunduğu taşa, toprağa, elleri, ayakları, tırnaklarıyla sarılmıştır. Gene de herkesin hiç dinmeyen çabası, karşındakinin yapıştığı toprağı onun elinden almaktır. Onu ya öldürmek ya atmaktır. Churchill hatıratında Türklerin bu çabasını şu cümleyle özetler. Türkler bu daracık geçit başında sıkı bir savunmaya girişmişlerdir. Canlarını veriyorlar fakat vatanlarının toprağından bir karış bile vermiyorlardı. 30 Nisan'da bir kumandanlar toplantısı yapılır. Anlaşılır ki 6 günden beri düşmanın 2 tümeni imha edilmiştir. Mustafa Kemal'in bildirisi ise kısa ve kesindir. 1'e kadar hepimiz ölerek düşmanı mutlaka denize dökmek lazımdır. İçimizde ve askerimizde Balkan Harbi'nin utancını bir daha görmektense ölmeyecek yoktur. Böyleleri varsa onları kendi ellerimize kurşuna dizelim. Bu cümle söylenirken herkesin dişleri gıcırdar, gözleri bulanır, bakışlarını sağa sola kaçırırlar. Yahut başları öne eğilir. Evet, Balkan Harbi'nin utancı. Fakat Tanrım, daha 2 yıl önce Balkanlarda hatta silah patlatmadan kof bir toz bulutu gibi bir rüzgarla sağa sola savrulanlar, dağılanlar, bu subaylar, bu yerler miydi? O yerler, o subaylar ki çoğunun üzerinden hala Balkan Harbi'nin tozları silinmemiştir. Yaraları, sakatları hala sağlanmamıştır. Ama nasıl olur da Balkanlarda bir nefeste bir vilayeti bırakıp dağılanlar, bugün burada hem de dünyanın en kudretli imparatorluğunun birlikleri karşısında bir karış toprak için bir alayın kanını bir nefeste kurban ederler. Evet. Bunda bir mucize vardı. Bir kumanda mucizesi yahut da başka muamma. Kumandanlar toplantısının ertesi günü 1 Mayıs 1915'te büyük taarruza girişilir. Taarruz sabaha karşı saat 4'te başlamıştır. Borazanlar, trompetler henüz uyanmaya çalışan dağları inletirler. Bu 2 asır önceye kadar Orta Avrupa'da eski büyük kalelerin önlerinde köz, tavıl ve çengi harbi çalarak yapılan saldırılardan daha güçlü ve daha kutsal bir haykırıştır. Çünkü bu saldırı hiç kimsenin kalesine, toprağına değildir. Kendi toprağına gelen ve kendisine saldıran bir yabancı düşmana karşı haklı bir direniştir. Bu sabah öncesi hücumunda hemen yalnız süngüler konuşur. Bu sahne boğaz boğaza, gırtlak gırtlağa, hani şu İngiliz kumandanı Hamilton'un raporunda anlattığı cinsten yazıyla anlatılması imkansız bir haykırış, pırıltı ve kan sahnesidir. Denizde ve durdukları yerde tepinen düşman gemilerinin yapacağı fazla bir şey de yoktur. Çünkü artık onların ve bizim hatlarımız diye bir şey kalmamıştır. İki taraf, yani bir tarafta Türkler, diğer tarafta Büyük Britanya adasından gelenlerle Avusturyalılar, Yeni Zelandalılar, yani Anzaklarla Hindistan'ın Gurkhalıları aynı siperde, aynı çukurda, aynı tek karış toprak üstünde kucak kucağa boğaz boğazalar. Çeşitli diller, çeşitli mizaçlar, Tanrı'ya çeşitli dillerle yakarışların yanında çeşitli küfürler hep birbirine karışmıştır. Gece açılırken taarruz durdurulmuş, tutulan hatlarda mıknarılmıştır. Mustafa Kemal artık yalnız 19. Tümen kumandanı değildir. 4 Mayıs'a kadar Arıburnu cephesinin bu cephe içinde böldüğü Arıburnu ve Ağıldere cephelerinin kumandanıdır. 5 Mayıs 1915'te İstanbul, onun rütbesini yarbaylıktan albaylığa yükseltmiştir. Arıburnu ve Ağıldere cepheleri kumandanı Albay Mustafa Kemal ve 34 yaşındadır. Son çare. Gelibolu Yarımadası'nda kurulan 3 cephe ondan sonra da ayaktadır. Boğaz'ın ağzında Rumeli yakasında, Güney Burnu'nda ve Sedil Bahadir istikamı çöküntüleriyle Tekirburnu arasında derinliği ancak 5 mil olan 3,5 mil uzunluğunda 1. cephe. Merkezde Süngüburnu'ndan Jonk Bayırı'na kadar 5 ve Jonk Bayırı'ndan Azmak Dere'ye 3,5 millik bir açı teşkil eden Arıburnu cephesi ve bir de Azmak Dere'nin üstünde nihayet 3 millik Anafartalar cephesi. İşte yüz binler bu daracık çizgiler üstünde boğazlaşmaktadırlar. Mustafa Kemal Arıburnu cephesinin kuzey kanadında savaşlarını yaparken onun sağındaki Anafartalar cephesi de 7 Ağustos'tan beri ateş içindedir. Sol kanat üzerindeki Jonk Bayırı'nı ise gece gündüz endişeyle takip eder. Mustafa Kemal'e göre herkes dişe diş, tırnak tırnağa boğuşmaktadır. Ama cephede birliklerin bazı kısımları birbirlerine karışmıştır. Kumanda sınırları birbirine girmiştir ve kumandada karışıklık vardır. Bu hal tehlikelidir. Hele çok bu yanında kumanda karışıklığı ciddidir. Kumandanlar ise asabidirler, sinirlidirler. Halbuki 6 Ağustos'tan beri Arıburnu ve Anafartalar cepheleri ateş içindedirler. Gerginlik son haddine varmıştır. derhal karar vermek lazımdır. Hele 9 Ağustos'ta Cumhur Bayramı'nda kumanda karışıklığı son haddine varmıştır. Halbuki savaş zirve noktasındadır. Düşman denizden durmadan çıkartma yapar. Karaya durmadan birlikler kusar. Donanma bütün toplarıyla faaldir. Ama şu da var ki iki taraf kucak kucağı olduğu için birçok noktalarda düşman top ateşini artık kesmiştir. Mesela Cumhur Bayramı'nda iki taraf arasındaki mesafe ancak 25-30 metredir. Türk ordusu karargahı son kuvvetleri de cepheye yollamaktadır. Orada da gece gündüz kimse gözünü kırpmaz. Ordu kumandanı bir Almandır. Liman von Sanders Paşa. Mustafa Kemal'in daima saygıyla bahsettiği bir kumandan. Fakat Mustafa Kemal rahat değildir. Sağa sola durmadan başvurur. Bu kumanda karışıklığı düzeltilmelidir. Yoksa tehlike vardır. İşte bu hengame, bu dramatik hava içinde ordu karargahı Mustafa Kemal'i telefona çağırır. Ordu kumandanı oradadır ve telefonda ordu kumandanı adına ve onun emriyle ordu kurmay başkanı görüşmektedir. Mustafa Kemal durumu ve görüşlerini ordu kumandanına da açık ve kesin olarak bildirir. Tehlikeyi anlatır. Ya cephe çözülürse? Ordu kumandanı sordurur. Hiç çare kalmadı mı? Bütün mevcut kuvvetlerin benim kumandama verilmesinden başka çare yok. Çok gelmez mi? Az gelir. Son söz söylenmiştir. Mustafa Kemal sorumluluğu kabul hazırdır ve bunu düşünürken sorumluluğun ne olduğunu bilir. Sorumluluk ölümden ağırdır. O bu ölümden ağır olan sorumluluk için kendini ortaya atarken ona çok gelmez mi diyenlere de kırgın değildir. Gene işin başında ve ateşin içindedir. Fakat o günün ertesi ve 8-9 akşam bir şey olur. Ordu karargahından gelen bir emirle Mustafa Kemal aynı zamanda Anafartalar cephe grubu kumandanlığına tayin edilir ve emir ertesi sabah açılırken derhal Sarruz'a geçecektir. Demek artık son kat oynanacak, son şans teraziye atılacaktır. Sabahın açılmasına ise ancak 7 saat vardır. Bu arada kendi cephesini nizamlayacaktır, yeni cephesine varacaktır. Bu cepheyi teslim alacak ve orada kumandasını tesis edecektir. Devamı bandın öbür yüzündedir.